Ayrım 45, sayfa 555, 131. Kamerlingo Carlo Ventresca, Sistine Şapeli'nin ortasında duruyordu. Kardinallerin hepsi kilisenin ön tarafında durmuş, dönüp ona bakıyorlardı. Robert Langdon, sunaktaki bir televizyonun yanında, Kamerlingo'nun hatırladığı ama nasıl olduğunu anlayamadığı bir görüntüyü oynatıyordu. Victoria Vetra da süzgün çehresiyle onun yanında duruyordu. Kamerlingo, morfinin hayal görmesine sebep olduğunu ve yeniden açtığında manzaranın daha farklı olmasını ümit ederek bir süre gözlerini kapattı ama olmamıştı. Biliyorlardı. Ne tuhaftır ki hiç korku duymadı. Bana yol göster baba, senin sağduyunu anlamalarını sağlayacak kelimeleri bana ihsan et. Ama Kamerlingo cevap duymadı. Baba, artık kaybedemeyecek kadar yol kat ettik. Sessizlik. Yaptıklarımızı anlamıyorlar. Kamerlingo kafasının içindeki sesin kime ait olduğunu bilmiyordu ama mesaj açıktı. Ve gerçek seni özgür kılacak. Ve böylece Kamerlingo Ventresca başı dik bir şekilde Sistine Şapeli'nin ön tarafına yürüdü. Kardinallerin arasından geçerken üzerine yöneltilmiş delici bakışları titrek mum ışığı bile yumuşatmıyordu. Yüzler ona açıkla diyorlardı. Bu çılgınlığa bir açıklama getir. Bize yanıldığımızı söyle. Gerçek dedi Kamerlingo kendi kendine. Sadece gerçek. Bu duvarların içinde pek çok sır saklıydı. İçlerinden biri öylesine günahkardı ki onu çılgınlığa sürüklemişti. Ama ışık o çılgınlıktan doğmuştu. Koridorda yürüyen Kamerlingo, eğer milyonları kurtarmak için ruhunuzu verebilseydiniz dedi, bunu yapar mıydınız? Şapeldeki yüzler sadece bakıyorlardı. Hiç kimse kıpırdamadı, hiç kimse konuşmadı. Duvarların ardındaki meydandan neşeli şarkı nameleri duyuluyordu. Kamerlingo onlara doğru yürüdü. Hangi günah daha büyük? Birinin düşmanını öldürmesi mi, yoksa gerçek aşkınız boğulurken hiçbir şey yapmadan durmak mı? San Pietro meydanında şarkı söylüyorlar. Kamerlingo bir süre durup bakışlarını Sistine'nin tavanına dikti. Michelangelo'nun tanrısı karanlık tonozdan ona bakıyor ve memnun olmuşa benziyordu. Kamerlingo, daha fazla dayanamazdım dedi. Yine de onlara yaklaşırken anladıklarına dair hiçbirinin gözünde en ufak bir titreşim göremiyordu. Onun yaptıklarının mutluluk saçan basitliğini görmediler mi? En büyük ihtiyacı anlamadılar mı? O kadar açık olmuştu ki, Illuminati, bilim ve şeytan aynı şeydi. Eski korkuların yeniden canlanması, sonra ezilip gitmesi. Dehşet ve ümit, onları yeniden inandırmak. Bu gece Illuminati'nin gücü, muhteşem bir neticeyle yeniden serbest kalmıştı. İlgisizlik yok olmuştu. Tüm dünyaya şimşek hızıyla yayılan korku, insanları bir araya getirmişti. Ve sonra Tanrı'nın haşmeti karanlığa galip gelmişti. Hiçbir şey yapmadan duramazdım. İlham veren Tanrı'nın kendisiydi. Kamerlingo'nun ızdırap gecesinde yol gösterici gibi belirmişti. Ah bu inançsız dünya, biri onları kurtarmalı. Sen değilsen kim? Sen bir nedenden ötürü kurtarıldın. Onlara eski şeytanları göster, onlara korkularını hatırlat. Umarsızlık ölümdür. Karanlık olmadan ışık olmaz. Kötülük olmazsa iyilik olmaz. Onlara seçim yaptır, karanlık ya da aydınlık. Korku nerede, kahramanlar nerede, şimdi değilse ne zaman? Kamerlingo orta koridordan doğruca kardinallerin bulunduğu yere doğru yürüdü. Kendini onun geçmesi için Kızıldeniz'in ikiye ayrıldığı Musa gibi hissetti. Sunaktaki Robert Langdon televizyonu kapattı. Victoria'yı elinden tuttu ve sunaktan ayrıldı. Kamerlingo, Robert Langdon'ın sadece Tanrı'nın isteğiyle hayatta kalmış olabileceğini biliyordu. Tanrı, Robert Langdon'ı kurtarmıştı. Kamerlingo nedenini merak ediyordu. Sessizliği bozan Sistine Şapeli'ndeki tek kadının sesi oldu. İleri doğru adım atarak, ''Sen benim babamı mı öldürdün?'' dedi. Kamerlingo Victoria Vetra'ya döndüğünde yüzündeki ifade anlayabileceği türden değildi. Evet acılı ama kızgın mı? Victoria da anlamalıydı. Babasının dehası ölümcüldü, durdurulması gerekiyordu. İnsanlığın iyiliği için. Victoria, ''O Tanrı için çalışıyordu.'' dedi. ''Tanrı için laboratuvarda çalışılmaz, bu iş yüreklerde yapılır.'' Benim babamın kalbi temizdi ve onun araştırması kanıtladı. Onun araştırması bir kez daha insan aklının ruhundan daha hızlı ilerlediğini kanıtladı. Kamerlingo'nun sesi beklediğinden daha keskindi. Eğer baban gibi dindar bir adam bile bu akşam gördüğümüz gibi bir silah üretebiliyorsa, sıradan bir adamın teknolojiyle neler yapabileceğini tahmin edin. Senin gibi bir adam mı? Kamerlingo derin bir nefes aldı. Victoria anlamamış mıydı? İnsanın erdemleri bilim kadar hızlı ilerlemiyordu. İnsanlık ruhani açıdan sahip olduğu güçleri kullanacak kadar gelişmemişti. Biz asla kullanamayacağımız bir silah üretmedik. Bununla birlikte karşı maddenin hiçbir şey olmadığını biliyordu. İnsanın gelişen cephaneliğindeki bir başka silahtı. İnsanlık zaten yok edebiliyordu. İnsanlık öldürmeyi uzun zaman önce öğrenmişti. Ve annesinin kanı yağmur gibi aktı. Leonardo Vetra'nın buluşu başka bir sebepten ötürü tehlikeliydi. Kamerlingo, Kilise yüzyıllar boyunca dedi, bilim onu parça parça yok ederken sessiz kaldı. Gerçeği açığa çıkaran mucizeler, kalbe galip gelmesi için akla eğitmek, dini kitlelere uyuşturmakla karalamak, Tanrı'nın hayal ürünü olduğunu ilan ettiler. Hayatın anlamsız olduğunu kabul edemeyecek kadar zayıf olanların hayali koltuk değneği. Bilim, Tanrı'nın gücünü boyunduruğu altına almaya cüret ederken hiçbir şey yapmadan duramazdım. Kanıt diyorsunuz değil mi? Evet, bilimin cehaletinin kanıtı. Anlayabildiğimizin ötesinde bir şey olduğunu kabul etmenin nesi yanlış? Bilimin Tanrı'yı laboratuvara indirgeyebildiği gün, insanların imana ihtiyaç duymayı bırakacakları gün demektir. Ona doğru ilerleyen Victoria, kiliseye ihtiyaç duymayı bırakacakları gün demek istiyorsun diye meydan okudu. Şüphe son kalan kontrol aracın. İnsanları sana getiren şey şüphe. Hayatın bir anlamı olduğuna inanma ihtiyacımız. İnsanın güvensizliği ve aydınlanmış bir ruha duyulan ihtiyaç, her şeyin büyük bir planın parçası olduğuna ikna etti. Ama kilise gezegendeki tek aydınlanmış ruh değil. Her birimiz Tanrı'yı farklı yollarla ararız. Neden korkuyorsun? Tanrı'nın kendini bu duvarların dışında bir yerde göstermesinden mi? İnsanların Tanrı'yı kendi hayatlarının bir yerinde bulup bu modası geçmiş ayinleri terk etmelerinden mi? Dinler evrim geçirir. Akıl cevaplar buldukça kalp yeni gerçeklere sarılır. Benim babam senin arayışına yardım ediyordu. Paralel bir yol tutmuştu. Bunu neden anlayamadın? Tanrı göklerden aşağı bakarken itaat göstermezsek bizi bir ateş çukuruna atmakla tehdit eden her şeye kadir bir otorite değil. Tanrı sinir sistemimizin nevron birleşimlerinde ve kalplerimizde akan enerjidir. Her şeyin içinde Tanrı vardır. Gözlerinden ona acıdığı anlaşılan Kamerlengo, bilim dışında dedi. Bilimin açıklaması ruhsuzluktur, kalpten arınmışlıktır. Karşı madde gibi zihinsel mucizeler bu dünyaya yanında etik izahatları olmadan geliyor. Bu bile tek başına korkutucu. Ama ya bilim, Tanrı tanımaz meşgalelerini aydınlanmış yol diye müjdelediğinde, asıl güzelliğinin cevapsız kalmasında saklı sorulara cevap bulmayı vaat ettiğinde. Başını iki yana salladı. Hayır. Bir sessizlik anı yaşandı. Kamerlengo, Victoria'nın ödün vermez bakışlarıyla yeniden karşılaştığında birden yorulduğunu hissetti. Böyle olmaması gerekiyordu. Tanrı'nın son sınavı bu mu? Büyülü anı Mortati bozdu. Dehşetli bir fısıltıyla Preferiti dedi. Baggia ile diğerleri. Lütfen bana onları senin... Onun sesindeki acıya şaşıran Kamerlengo yüzünü Mortati'ye döndü. Mortati mutlaka anlamalıydı. Gazete başlıkları her gün bilimin mucizelerini yazıyordu. Dinin ne kadar vakti kalmıştı? Yüzyıllar mı? Dinin bir mucizeye ihtiyacı vardı. Uyuyan dünyayı uyandırmak için bir şey. Onları dindarlık yoluna geri döndürecek bir şeye. İmanı yeniden pekiştirmeye. Preferiti zaten lider değildi. Onlar aracıydı. Yeni dünyayı kucaklamaya ve eskisini terk etmeye hazır liberaller. Tek yolu buydu. Yeni bir lider. Genç, güçlü, canlı, mucizevi. Preferiti ölmekle kiliseye canlıyken yapabileceklerinden çok daha büyük bir hizmette bulunmuştu. Dehşet ve ümit. Milyonları kurtarmak için dört ruhu feda et. Dünya onları sonsuza dek şehit olarak hatırlayacaktı. Kilise onların ismini övgüyle anacaktı. Tanrı'nın ruhu için kaç ruh öldü? Sadece dört. Mortati, Preferiti diye tekrar etti. Göğsünü işaret eden Kamerlengo, onların acısını paylaştım diyerek kendini savundu. Ve Tanrı için ben de ölürdüm ama benim işim henüz başlıyor. San Pietro meydanında şarkı söylüyorlar. Mortati'nin gözlerindeki dehşeti gören Kamerlengo bir kez daha şaşkınlık geçirdi. Acaba morfin yüzünden miydi? Mortati ona sanki bu adamları Kamerlengo kendi eliyle öldürmüş gibi bakıyordu. Kamerlengo, Tanrı için bunu bile yapardım diye düşündü. Ama o yapmamıştı. Eylemleri Haşhaşin gerçekleştirmişti. Illuminati için çalıştığını zanneden kafir bir ruh. Kamerlengo ona, ben Janus'um demişti. Gücümü sana kanıtlayacağım. Ve öyle de yapmıştı. Haşhaşin'in nefreti onu, Tanrı'nın piyonu haline getirmişti. Kalbi neşeyle çarpan Kamerlengo gülümseyerek, şarkıyı dinleyin dedi. Hiçbir şey kalpleri kötülüğün kendini göstermesi kadar birleştiremez. Bir kiliseyi yakarsanız cemaat ayağa kalkar, el ele tutuşur, yeniden kiliseyi inşa ederken ilahiler söylerler. Bu gece nasıl akın ettiklerine bakın, korku onları eve getirdi. Modern insanlar için modern şeytanlar yarat. Umarsızlık sona erdi. Onlara kötülüğün yüzünü göster. Aramızda satanistler dolaşıyor. Hükümetlerimizi, bankalarımızı, okullarımızı idare ediyor. Baştan çıkarıcı bilimleriyle Tanrı'nın evini ortadan kaldırmakla tehdit ediyor. Ahlaksızlık derinlere işledi. İnsanoğlu tedbirli davranmalı. İyiliği aramalı. İyiliğin kendisi olmalı. Kamerlengo sessizlik yaşanırken artık anlamış olmalarını diliyordu. Illuminati yeniden ortaya çıkmamıştı. Illuminati uzun zaman önce yok olmuştu. Yaşayan sadece onların efsanesiydi. Kamerlengo Illuminati'yi sadece hatırlatıcı olması için hortlatmıştı. Illuminati tarihini bilenler kötülüğü yeniden canlandırmıştı. Bilmeyenlerse ne olduğunu öğrenmiş ve ne kadar olduklarına şaşmışlardı. Eski şeytanlar umarsız dünyayı uyandırmak için hortlamışlardı. Ama ya damgalar? Mortati'nin sesi hakaret edercesine sert çıkmıştı. Kamerlingo cevap vermedi. Mortati'nin bilmesine imkan yoktu ama damgalara yüzyıldan uzun zaman önce Vatikan el koymuştu. Papalık kasasına. Borgia apartmanlarının derinliklerindeki Papa'nın özel korunağında kilitlenmiş, unutulmuş ve tozlanmışlardı. Kilisenin Papa dışındakilerin görmesini tehlikeli bulduğu bu nesneler papalık kasasında saklanmışlardı. Korku aşılayan şeyi neden sakladılar? Korku insanları Tanrı'ya getirdi. Kasanın anahtarı Papa'dan Papa'ya devrolurdu. Kamerlengo Carlo Ventresca anahtarı aşırarak içeri girmeye cüret etmişti. Bu kasada bulunanlarla ilgili efsaneler büyüleyiciydi. Apokrifa diye bilinen basılmamış 14 orijinal el yazması İncil, Fatima'nın ilk ikisi gerçekleşen ve çok korkutucu olması sebebiyle kilisenin asla açıklayamayacağı üçüncü kehaneti, bunların yanı sıra Kamerlengo Illuminati koleksiyonunu bulmuştu. Grubu Roma'dan kovduktan sonra kilisenin örtbas ettiği sırlar, rezil aydınlanma yolları, Vatikan'ın baş sanatçısı Bernini'nin şeytani aldatmacası, Avrupa'nın en büyük bilim adamlarının, Vatikan'ın kendi San Angelo Kalesi'nde gizlice toplanarak dinle nasıl alay ettikleri. Koleksiyona efsanevi Illuminati elmasıyla birlikte diğer demir damgaları içeren beşgen bir sandık da dahildi. Bu, Vatikan tarihinin eskilerin unutulmasının iyi olduğunu zannettiği bir parçaydı. Kamerlengo onlara katılmıyordu. Vittoria ama karşı madde diye üsteledi. Vatikan'ı yok olma tehlikesine attın. Kamerlengo, Tanrı senden taraf olduğunda tehlike yoktur dedi. Bu onun davasıydı. Vittoria, sen delisin diyerek hırslandı. Milyonlar kurtuluşa erdi. İnsanlar öldürüldü. Ruhlar kurtuldu. Bunu babama ve Maximilian Kohler'e anlat. CERN'in küstahlığının ortaya çıkması gerekiyordu. Bir kilometreyi havaya uçurabilecek bir sıvı damlası mı ve bir de kalkmış bana mı deli diyorsun? Kamerlengo içten içe hiddetlendiğini hissediyordu. İnananlar Tanrı yolunda pek çok sınavdan geçerler. Tanrı İbrahim'den çocuğunu kurban etmesini istedi. Tanrı İsa'ya çarmıha gerilmesini emretti. Çarmıh simgesini bu yüzden gözümüzün önüne asıyoruz. Kanlı, acı dolu, ıstıraplı. Bize kötülüğün gücünü hatırlatması için, kalplerimizi tetikte tutması için. İsa'nın bedenindeki yaralar, karanlığın gücünün canlı birer işaretidir. Benim yaralarım canlı bir işaret. Kötülük yaşıyor ama Tanrı'nın gücü üstün gelecektir. Bağırışları Sistine Şapeli'nin arka duvarında yankılandıktan sonra mutlak bir sessizlik oldu. Zaman durmuş gibiydi. Michelangelo'nun son yargısı ürkütücü bir şekilde arkasında yükseliyor. İsa günahkarları cehenneme gönderiyordu. Mortati'nin gözlerinde yaşlar birikti. Mortati fısıltıyla ''Sen ne yaptın Carlo?'' diye sordu. Gözlerini kapattığında gözyaşları aşağı aktı. Papa cenaplarına. Sanki o olayı herkes unutmuş gibi toplu halde acıyla iç çekildi. Papa zehirlenmişti. Kamerlengo ''Alçak bir yalancı'' dedi. Mortati harap olmuştu. ''Ne demek istiyorsun? O dürüst biriydi. O seni severdi. Ben de onu. Ah onu nasıl severdim. Ama o yalan, Tanrı'ya ettiği yeminleri bozması.'' Kamerlengo şimdi değil ama sonradan anlayacaklarını biliyordu. Onlara anlattığında anlayacaklardı. Papa cenapları kilisenin gördüğü en kötü hilekardı. Kamerlengo o korkunç geceyi hala hatırlıyordu. Vetra'nın başlangıcı ve karşı maddenin korkunç gücüyle ilgili haberlerle CERN'e yaptığı ziyaretten dönmüştü. Kamerlengo, Papa'nın tehlikeleri fark edeceğinden emindi. Ama Papa cenapları Vetra'nın keşfinin sadece ümit verici taraflarını görmüştü. Hatta Vatikan'ın Vetra'nın çalışmasını dine dayalı bilimsel araştırma yönünde iyi niyet göstergesi olarak kabul ederek fon sağlayacağını ileri sürmüştü. Çılgınlık, kiliseyi modası geçmiş göstermekle tehdit eden araştırmaya yatırım yapmak mı? Bir kitle imha silahlarını işletmek mi? Annesini öldüren bombayı. Kamerlengo, ama yapamazsın diye atılmıştı. Papa, bilime derin bir borcum var diye cevap vermişti. Hayatım boyunca sakladığım bir şey. Genç bir adamken bilim bana bir armağanda bulunmuştu. Hiç unutamadığım bir armağan. Anlamıyorum, Tanrı yolundaki bir adama bilim ne verebilir? Papa, bu biraz karışık demişti. Sana izah etmek için zamana ihtiyacım olacak. Ama önce benim hakkımda bilmen gereken basit bir gerçek var. Yıllar boyunca bunu sır olarak sakladım. Sana söyleme zamanının geldiğine inanıyorum. Sonra Papa, ona hayret verici gerçeği anlatmıştı. 132. Kamerlengo, Aziz Petrus'un kabrinin önünde bir yumağın içinde kıvrılmış çamur zeminde yatıyordu. Ölü şehir soğuktu ama kendi etini açtığı yaralardan akan kanı pıhtılaştırmaya yardımcı oluyordu. Papa cenapları onu burada bulamazdı. Onu burada kimse bulamazdı. Çok karışık, diyen Papa'nın sesi kulaklarında yankılandı. Anlamanı sağlamak için zamana ihtiyacım olacak. Ama Kamerlengo zamanın anlamasını sağlayamayacağını biliyordu. Yalancı. Sana inanmıştım. Tanrı sana inanmıştı. Papa tek bir cümleyle Kamerlengo'nun dünyasını başına yıkmıştı. Kamerlengo'nun yol göstericisi hakkında inandığı her şey gözlerinin önünde paramparça olmuştu. Gerçek, Kamerlengo'nun kalbinde öyle bir delik açmıştı ki Papa'nın özel dairesinden geri geri sendeleyerek çıkmış ve koridora kusmuştu. Papa arkasından koşarak bekle diye bağırmıştı. Lütfen açıklamama izin ver. Ama Kamerlengo kaçmıştı. Papa cenapları daha fazla katlanmasını nasıl bekleyebilirdi? Ah, onun işlediği berbat günah. Ya başka biri öğrenirse? Kiliseye saygısızlığı düşünsene. Papa'nın kutsal yemininin hiçbir anlamı yok muydu? Aziz Petrus'un kabri önünde uyanana kadar delilik kulaklarında haykırdı. O sırada Tanrı dehşet verici bir şiddetle ona geldi. Seninki intikam peşinde olan bir Tanrı. Birlikte plan yaptılar. Kiliseyi birlikte koruyacaklardı. Bu amansız dünyaya imanı birlikte geri getireceklerdi. Şeytan her yerdeydi. Ama dünya buna bağışıklık kazanmıştı. Dünyanın görmesi için karanlığı birlikte ortadan kaldıracaklardı. Ve Tanrı üstesinden gelecekti. Dehşet ve ümit. O zaman dünya inanacaktı. Tanrı'nın ilk imtihanı Kamerlengo'nun tahmin ettiğinden daha az korkunç olmuştu. Papalık yatak odalarına gizlice girmek, şırıngasını doldurmak. Vücudu ölüme karşı kasılırken hilekârın ağzını kapamak. Kamerlengo ay ışığında Papa'nın çılgın gözlerinden söylemek istediği bir şey olduğunu anlayabiliyordu. Ama çok geçti. Papa yeteri kadar şey söylemişti.